Ayrım 18, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 284. Tesis içerisinde sıkı bir arama başlatılmıştı. Kimse köprüden geçmediğine göre komandolar tesisin içerisinde veya çevresinde bir yerde saklanıyor olmalılardı. Yamaçtan inmek veya çıkmak söz konusu bile olmadığı için bu ihtimali düşünmüyorlardı. Bu sırada sireni duyan ekip, "Batarsak batalım, acilen kaçmamız lazım, her an tüm şehri aydınlatacak takip ışıklarını devreye alabilirler" diyerek suya batıp, buza tutunarak, kayaya sarılıp kendilerini çekerek nehri geçmişlerdi. Fakat takip ışıkları sorununu nasıl aşacaklardı? Aldıkları istihbarata göre Almanların tüm kanyonu aydınlatacak, hatta maruz kalanı kör edebilecek bir aydınlatma mekanizması vardı ve bu mekanizma alarm ile birlikte devreye giriyordu. Eğer bu aydınlatma devreye girerse ekip uçurumu çıkana kadar kabak gibi ortaya çıkar ve Alman makineli tüfekçilerinin kurşunlarına kurban giderlerdi. Her an ışıkların açılması korkusuyla bir daha koşamayacaklarmış gibi koşmaya başladılar. Fakat bir yandan da merak ediyorlardı. Almanlar alarm konumuna geçtilerse neden hala ışık devreye girmemişti? Ne olmuştu acaba o kadar övündükleri bu ışıklara? Neyse, bu da bizim şansımız diyerek kaçmaya devam ettiler. Şimdi uçurumun yamacına gelmişlerdi. Ağaçlara, kayaklara, taşlara tutuna tutuna var güçleriyle uçurumu çıkmaya başladılar. Neredeyse bir saat olmuştu ve hala ışıklar yanmamıştı. Gerçi artık yansa da önemli değildi, çünkü ağaçlı yola girmişlerdi. Bu sırada Almanlar da bir saattir tesisi arıyorlardı fakat kimseyi bulamamışlardı. Almanlar nasıl olduğunu anlamasalar da sabotajcıların kaçtığını anlayıp uzun menzilli ateşler açmaya başladılar. Ama ekip çoktan ateş menzilinden uzaklaşmış, hatta kayak ekipmanlarını bıraktıkları yere gelmişlerdi. Alet edevatlarını takındıktan sonra platonun derinliklerine doğru kaymaya başladılar. Ve bir saat geçmesine rağmen hala ışıklar açılmamıştı. Çünkü tesisin güvenlik vardiya çavuşu ışıkların nereden açılacağını bilmiyordu ve hala da bu sorunu çözememişti. Küçük düşmemek için başka birinden yardım da istemeyen güvenlik çavuşu bir saatin ardından iş işten geçtikten sonra inadını kırıp Norveçli bir çalışandan yardım istedi. Sonunda Norveçli çalışanın yardımı ile ışıkları açacakları trafoyu buldular ve aydınlatma mekanizmasını çalıştırdılar. Bir anda sanki gün ağarmış, gündüz olmuştu. Koskoca kanyonun her noktası o kadar berrak bir şekilde gözüküyordu ki bakanın gözleri kamaşıyordu. Işıklar gerçekten ekibin korktuğu kadar vardı. Eğer zamanında yakılsaydı kesinlikle yakalanırlardı. Güvenlik vardiya çavuşunun acemiliği ve yersiz gururu sayesinde talih ekibe göz kırpmıştı. Işıkların aydınlattıkları yerde artık kimse yoktu. Işıklar yandığında sabotajcılar Hardanger Vidda'ya çıkmışlardı ve felaket bir fırtına başlamıştı. Tabii ki bu sefer bu fırtınaya sevindiler. Çünkü fırtına Almanlar Hardanger Vidda'da arama yapamayacakları anlamına geliyordu. Şimdi tamamen güvendeydiler. Bu sırada General Falkenhorst, Reichskommissar Terpoff'un ve SS şefi General Wilhelm Rodies uykularından uyandırılmış ve yaşanan felaket hakkında bilgilendirilmişlerdi. Üçü de hemen Vemork'a doğru yola çıktılar. 56. Bölüm. Bu zamanı kadar ki en iyi girişim.
Böyle bir sabotaj nasıl mümkün olabilir? Nereden geldiler? Nereye gittiler?
Tüm bu soruların çözümsüzlüğü içerisinde bulunan General Reyes toplu tutuklama emretti. Tesisteki toplam 50 çalışan ve teknisyen sorgulanmak üzere tutuklandılar. Reyes buna yetmez dedi ve Ryukan'da ikamet eden 10 aydın kişiyi rehin alarak "Eğer istediğim cevapları almazsam bu 10 kişi yarın sabaha kadar ölmüş olacak" dedi. Tam bu sıralarda haberi aldığı gibi Oslo'dan arabasına atlayan Falkenhorst da olay yerine ulaşmıştı. Olay yerini gezen Falkenhorst sinirini yenip soğukkanlı tavrına eriştiği anda Radius'in yanına gelerek "Bu savaş boyunca gördüğüm en iyi askeri girişim. Şerefsizler en ince ayrıntısına kadar planlamışlar" dedi ve ekledi. "Rehin aldığın adamları serbest bırak. Halka karşı hiçbir misilleme yapılmayacak. Saldırı açıkça İngiliz serserileri tarafından gerçekleştirilmiş. Sen tüm odağını bu serserileri aramaya ver. Onları mutlaka bulmalıyız, yoksa halka karşı olan saygınlığımızı kaybederiz dedi. General Falkenhorst'un emriyle Radies'te talimatlarını geri çekti. General Falkenhorst'un aklında binlerce soru dönüyordu. Eğer bu adamları yakalayamazlarsa Hitler'e ne cevap verecekti? Haydi yakaladılar diyelim, peki ağır su projesi nasıl telafi edilecekti? Zaman geçtikçe sorumluluk bilinci Falkenhorst'u daha da etkili bir şekilde sarsmaya başladı. 1941 yılında Reichsführer Heinrich Himmler'in Norveç'i ziyareti sırasında kendisine söylediği bir söz aklına gelmişti. Norveç'te bizim için çok değerli şeyler var. Burayı gözünüz gibi korumak zorundasınız. Bu düşünceler Falkenhorst'u daha da tedirgin etmişti. Ağır su enkazının içerisinde gezerken güvenlik güçlerine dönerek, elinizde böyle bir mücevher bulunduruyorsanız, burada onun başında ağaç olup kök salıp elinizde silahla beklemelisiniz diye haykırdı ve ekledi. Şu dakikadan itibaren burada düzenli asker bulunduracaksınız. Hata yapanı, gözünden bir şey kaçıranı bir daha affetmem. Tarih sizi Alman askerlerinin yüz karası olarak yazacak. Falkenhorst tam sakinleşiyordu ki koruma köpeklerinin kötü hava şartlarından dolayı salınmadığını öğrenince tekrar köpürdü. Ama bu öfke arama ışıklarının güvenlik çavuşunun trafoyu bulamamasından dolayı açılmadığını öğrendikten sonra duyduğu öfke yanında oldukça masum kaldı. Falkenhorst'un aklı almıyordu. Biz, tüm dünyaya karşı tek başımıza savaşan Alman askerleri, kutsal bir amaç uğruna önümüze geleni deviren, tüm dünyanın karşımızda titrediği Alman askerleri, bugün bu adam yüzünden aptal konumuna düştük. Ben şahsen bu adamın Alman ordusunda olmasından dolayı utanç duyuyorum. Bir Alman askeri nasıl bu kadar ahmak ve disiplinsiz olabilir? O çavuşu hemen Doğu cephesine gönderin de askerlik görsün. Burada askerlik yaptığını sanıyor gerizekalı. Norveç'te güvenlik çavuşu olarak kendisine verilen ödülü fark etmemiş. Doğu cephesinde -30 derecede kafasının üzerinden saniyede 12 mermi geçerek askerlik yapsın da askerliğin ne olduğunu anlasın dedi. Bu arada Radies de yönünü Ryukan'a çevirmişti. Ryukan'da Reichskommissar Terpofen ile buluşan Radies, olağanüstü hal ilan ederek sokağa çıkma yasağı getirdi. Telefon açmak yasaklandı ve ev ev arama başlatıldı. Onlarca şüpheli tutuklandı ama hiçbiri aradıkları isimler değildi. O sıralarda 9 sabotajcı da fırtınaya rağmen kuzen barakasına ulaşmışlardı. Sessiz kaldıkları uzunca bir kaçışın ardından ilk söze giren Poulson oldu. Poulson, inanamıyorum. Ağır su tesisini yerle bir ettik ve hala hayattayız. Bunu neyle kutlamamız gerektiğini bile bilemiyorum. Rondenberg, ne yalan söyleyeyim, benim de hiç umudum yoktu. Tek kelimeyle inanılmazı başardık. İdland, vay be, bir ara ölüyordum ama ha, gördünüz mü? Rondenberg, hiç o konuyu açma, ben gördüm. Bir mucize gerçekleşti de kurtuldun. Bence bir daha yap deseler yapamazsın o savruluşu. İdland, bence de. Rondenberg, bu arada Klaus, seni de tebrik ediyorum. Gerçekten en doğru yol buymuş. Helberg, bir daha sabotaj düzenlerseniz haberim olsun, yeter. Şimdi herkes gülüşmeye ve birbirine sarılarak anın tadını çıkarmaya başlamıştı. Rondenberg kısa bir kutlamanın ardından yine söze girdi. Rondenberg, ama şunu da unutmayalım ki daha önce pek üzerinde durmadığımız kaçış kısmı henüz yeni başlıyor. Hemen burada kısa bir ara verip Wilson'a göndereceğimiz ortak bir mesajı ayarlayalım, sonra da kaçış hatlarımızı belirleyelim. Hemen İngiltere'ye gönderilmek üzere ortak bir mesaj hazırladılar ve ardından kaçış planlarını oluşturdular. Rondenberg'in öncülüğündeki 5 kişi, Rondenberg, Stromsheim, Idland, Kaiser, Storhaug, İsveç'e kaçmak için sınıra doğru kaymaya karar verdiler. Diğer 4'ü ise Halkelit, Kjellstrup, Poulson ve Helberg Norveç'te kalacaklardı. Skinner Land ve Haugland hala Hardanger Vidda'nın derinliklerindeki barak adalardı ve burada radyocu olarak kalmaya devam edeceklerdi. Poulson ve Helberg Oslo'ya doğru gitmeye karar verdiler. Haukelit ve Kjellstrup ise Plato'nun derinliklerindeki barak ada, kendilerini bekleyen Skinner Land ve Haugland'ın yanına Wilson'a verecekleri haberi iletmeye gideceklerdi. 4 Mart'ta Ronenberg'in grubu İsveç'e doğru yola çıktılar. Diğerleri de kendi güzergahlarında ilerlemeye başladılar. Tabii ki başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde. 57. Bölüm Uvdal. Uvdal'da bir çocuk çikolata görmeyeli ne kadar da uzun zaman olmuştur diye düşündü geyik avcısı Christiansen. Bu düşünceyle de Ronenberg'in kendisine verdiği İngiliz çikolatasını ikamet ettiği kasabası Uvdal'daki bir çocuğa hediye etti ve çocuğa o gün dünyaları bağışladı. Çocuğun yüzünde oluşan neşe Christiansen için hayatın anlamı kadar değerliydi. Fakat çocuğun elindeki çikolatayı gören annesi bunu nereden buldun diye sorunca çocuk tüm masumluğuyla geyik avcısı Christiansen verdi dedi. Olaya anlam veremeyen çocuğun annesi Christiansen ve İngiliz çikolatası pek mantıksız diye düşündü ve bu dedikodu malzemesini daha fazla sır olarak saklamayarak komşularına anlattı. İda ne oldu biliyor musun? Ay ne oldu anlatsana. Bizim oğlan geçen gün sokakta oynarken yanına geyik avcısı Christiansen gelmiş. Ne işi varmış senin oğlanla? Bizim oğluna gülümseyerek İngiliz çikolatası hediye etmiş ve sonra ortadan kaybolmuş. Ne? İngiliz çikolatası mı? Nereden bulmuş onu? Kız, ajan olmasın bu Christiansen? Ay ne yalan söyleyeyim, ben de şüphelenmiyor değilim. Bakışları da bir garipti zaten onun, tam bir sinsi. Doğru söylüyorsun, kesin ajan bu herif. Bu tip diyaloglar kız Elena, kız Karen, kız Grete diye kulaktan kulağa kasabada dolaşınca tabii ki Gestapo'ya kadar gitti. Bir Norveçli vatandaşın bir çocuğa İngiliz çikolatası vermesi doğrudan o Norveçlinin ajan olduğu anlamına geliyordu. Gestapo vakit kaybetmeden Christiansen'i aldı ve kendi yöntemleriyle parça parça konuşturdu. Christiansen de kısa bir süre içerisinde tüm hikayesini Gestapo'ya anlatmak zorunda kaldı. Hardanger Vidda'da karşılaştığı ekibi, daha sonra onları götürdüğü barakayı, orada buluştuğu insanları tüm detaylarına kadar anlattı ve şunu da ekledi. Bu insanlar İngiliz miydi yoksa Norveçli miydi? Tam emin değilim. Gestapo aradığı bilgilere erişmişti. Demek ki sabotaj ekibi saldırıdan günler önce platoya inmiş, oradan da Ryukan'a doğru ilerleyerek başka bir ekiple buluşmuştu. O zaman bu gangsterler hala Platon'un derinliklerinde bir yerlerde olmalılardı. Sorgulama bittiğinde hemen bir istihbarat raporu hazırlandı ve General Radies'e sunuldu. Radies de aynı ivedilikle General Falkenhorst ve Terpoff'a haber verilmesini talep ederek Uvdal'a doğru yola çıktı. Ufacık bir kasaba olan Uvdal artık Alman operasyonlarının merkezi olacaktı. Vakit kaybetmeden Platon'un derinliklerinde arama çalışmalarının başlatılması emredildi. Aralarında uzman kayakçıların, Alp dağcılarının da bulunduğu 10 bin kişilik özel bir Alman birliği Hardanger Vidda'ya indirildi. Şehirde hararetli günler yaşanırken Haukeret, Kjellstrup, Haugland ve Skinnerland'da Platon'un derinliklerindeki barakalarında tehlike geçti. Kimse bu mevsimde istihbarat almadığı sürece Platon'un derinliklerine inip de arama yapmaz diye düşünerek kendilerini güvende zannediyorlardı. Birkaç gün içerisinde Almanlar tarafından yakalanacakları kesindi ki kendilerini Platon'un derinliklerine kadar inip uyaran yerel çiftçiler kurtardı. Almanlar burada olduğunuzu öğrenmişler. Sizin için geliyorlar. Hardanger Vidda'da altı döndürülmemiş bir taş bile bırakmayacaklar. Kaçın buradan. Uyarılarını alan dörtlü var olan ekipmanlarını kara gömdüler ve akıl sahibi hiçbir insanın yanına bile yaklaşmayı düşünemeyeceği Platon'un en derin yerindeki tepelere dondurucu bir soğuk altında çadır kurdular. Yaşamın sıfırlandığı yerde Almanlardan gizlenmeye çalışıyorlardı. Şimdilik her şey iyi gibi görünüyordu. Ta ki Helberg bir anda Plato'da belirene kadar. Paulson ile birlikte Oslo'ya giden Helberg şehir hayatına alışamamış, bu şehirde boğuluyorum, sanki herkes bana bakıyor, insanlar üzerime geliyor. Burada yaşayacağıma Hardanger Vidda'da ölürüm diyerek Hardanger Vidda'ya geri dönmüştü. Plato'da kaymaya başladığı andan itibaren kendini evinde gibi hisseden Helberg ait olduğu yere barakalarına ulaşmak için 50 kilometre boyunca kaymış ve sonunda barakaya ulaşmıştı. Fakat barakaya ulaştığında gördükleri karşısında bir an donup kaldı. Barakanın kapısı açıktı. Belli ki kırılmıştı da. İçerideki masa sandalyeler hepsi ters döndürülmüş. Ne kadar kap varsa hepsinin içi boşaltılmıştı. Ne oldu burada, acaba bizimkiler yakalandılar mı diye düşünürken kendi kendine cevabını da verdi. Yakalanmış olsalar burası bu halde olmazdı, belli ki burası aranmış diyerek kendisini telkin etti ama kafasındaki sorular da dinmiyordu. Ya yakalandıktan sonra ek belgeler bulmak için arama yapıldıysa şeklindeki şüphelerine cevap bulamayan Elberg'in kafasında bin bir tilki dolaşıyordu. Her koşulda burada bir arama yapılmış. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu zamana kadar hiçbir Alman askeri buranın yakınına bile gelmeyi göze alamamıştı. Demek ki bir istihbarat aldılar. Aslında hala burada olabilirler. Yanımdaki Colt 45 ile Almanlara karşı koymam imkansız. Acilen Platon'un derinliklerine doğru kaymalıyım diye düşünerek kaymaya başladı. Ama hedeflediği doğrultuda pek bir mesafe kat edemedi. Biraz ilerlemişti ki yanından geçen bir tüfek mermisiyle irkildi. Alman askerleri aradıklarını bulmuşlardı ve şimdi hedeflerine doğru durmadan kurşun sıkmaya başlamışlardı. Kurşunların hedefi Helberg şimdi karda zigzaklar çizerek var gücüyle kaymaya başlamıştı. Arkasına dönüp baktığında tam 5 Alman kayakçısının kendisini takip ettiğini fark etti. Helberg tüm Hardanger Vidda bilgisini kullanarak kendisine hız kazandıracak güzergahları belirledi ve rüzgar gibi kaymaya başladı. Ama arkasından gelenler de özel eğitimli Alman kayakçı askerleriydi. Her ne kadar Plato'yu Helberg kadar bilmeseler de en az Helberg kadar hızlı kayıyorlardı. Helberg yön tecrübesi ve aldatmacı kısa yollarını kullanarak bir saatlik kovalamacanın sonunda 3 Alman'ı atlatmayı başarmıştı ama diğer ikisi hala peşinden geliyordu. Birkaç kilometre sonra diğer kayakçı da ani bir krampla oyun dışı kaldı. Şimdi Helberg ile bir Alman kayakçı teke tek kalmışlardı. Tam bir düello. Artık 3 saat olmuştu, hala kayıyorlardı. Helberg kaçtıkça Alman kayakçı yaklaşıyordu. Yine Helberg arayı açıyor, yine o yaklaşıyordu. Kısa bir zaman sonra Helberg tırmandıkça arayı açtığını, yokuş aşağı kaydıkça ise Alman'ın arayı kapattığını fark etti. Helberg'in çıkarkenki tekniği daha iyiydi, Alman'ın ise inerkenki. Tükenmiş bir halde olan Helberg tek yapması gerekenin arayı açmak olduğunu ve bunun içinde çıkabildiği kadar yukarı çıkmanın gerektiğini artık anlamıştı. Düşündüğü gibi de yaptı. Bayır ardına bayır tırmandı ve arayı da düşündüğü gibi açtı. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bayırların da sonuna vardı ve artık bayırları tükettiğini, geriye kalan tüm yalların bayır aşağı olduğunu fark etti. Helberg şimdi tüm hızıyla aşağı doğru kaymaya başlamıştı. Her dönüşü kendi lehine kullanmaya çalıştı ama nafile. 15 dakika sonra Alman kayakçının seslerini arkasında duymaya başlamıştı ve az sonra da beklenen oldu. Alman askeri silahını çekmiş, Almanca "Eller yukarı!" diye bağırıyordu. Helberg de durdu, elini fark ettirmeden silahına götürdü ve kavradığı silahını çekerek döndü. Şimdi ikisinin de elinde silah vardı ve ikisi de birbirine bakıyordu. Alman askerinin bakışlarında yoğun bir şaşkınlık vardı. Neredeyse 4 saattir kovaladığı kişinin silahlı olacağını hiç düşünmemişti. Alman askeri klasik bir Alman silahı olan Luger'ini Helberg'e doğrultmuş bir şekilde Helberg'in gözlerinin içine bakıyordu. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 295.